Ayrım 24, sayfa 202, Savaş Gelinleri, Helen Bryan. Evangeline gözlerini kapamış ve alkolün her şeyin etkisini azaltmasını beklemişti. İçten içe Kuzey Afrikalı kızın sarhoş bir Fransızın şakasından çok daha fazlası olduğunu biliyordu. Lauren'a evde ateşli adam derlerdi ve ondan aylarca haber alamamıştı. Hayal gücünü dizginlemeye çalıştı ama başarısız oldu. ''Yani oy çokluğu'' dedi Francis, şarap ve Geneva şişelerini aldı ve herkesin bardağını doldurdu. Dörtlü sonraki bir saat boyunca oturdu, içti ve Alman askerlerine onları bu hale getirdikleri için lanet etti, giderek acıkmışlardı. Alice kıkırdayan bir sarhoşa dönüşmüştü. İnce ceketi yüzünden iliklerine kadar üşümüş, ateşe iyice sokulmuş sherry'i bitirip havyarlı sandviç ve büyük bir bardak brandy'ye geçiş yapmıştı. Dolunay vardı ve hava saldırısı habercileri Londra, Birmingham ve Exeter'in bombalandığını söylüyordu. Köyde her şey yolundaymış gibi görünse de iç güvenlik kuvvetlerine bulundukları yerde kalma emri verilmişti. Sonunda Evangeline artık yemek yemeleri gerektiğini, yoksa yiyeceklere yazık olacağını söyledi. Yemek odasına gidip tabaklarını doldurdular. Ortasında Hugo'nun getirdiği güllerle Francis'in düzenlediği masaya hayranlıkla baktılar ve ateşi biraz körüklediler. Francis biraz daha şarap koydu ve birbirlerine kadeh kaldırdılar. Akşam çökmüştü, salona kahve içmek için geri döndüler. Kahve biraz tatsızdı ama kimse umursamamıştı. Bir kereliğine de olsa sıcak ve hoşnut hissetmişlerdi. Yemeğin çoğunu yediler, şarabın tamamını içtiler. Elsie'nin bütün sigaraları bitti ve sonunda brandy şişesinin de dibi görüldü. Francis mantarı yüksek bir pat sesi çıkaracak şekilde çekince hepsi kahkaha attı. Ocakta kestane kavrulmuştu, ateşten çıtırtılar geliyordu ve zaman zaman gramofona başka bir plak konuyordu. Arka plandaki caz hoştu, hatta biraz melankolikti. ''Bunu heba etmenin anlamı yok.'' dedi Francis ve herkesin bardağına ikinci şişe brandy'den döktü. Artık tamamen sarhoştular, özellikle de Geneva'nın büyük kısmını tek başına içmiş Tani. Alice rüyadaymış gibi, ''Zavallı Oliver ve Hugo hala görevde.'' dedi gömüldüğü koltuktan. ''Biraz çakır keyifti sanki, güzeldi.'' Saat önce 11'i, sonra da gece yarısını vurdu. Kimse kıpırdamadı. Francis Hugo'nun geri gelmediğine memnundu, Oliver'ın da. Şimdi sandalyesinden kalkmak için ne kadar çok çaba harcaması gerektiğini fark etmişti. Artık şişe aralarında elden ele dolaşıyordu. Elsie yuvarlanan boş şişeyi göstererek, ''Tanrım Tani, şu lanet olasıca Geneva şeysini tek başına bitirdin.'' dedi. Tani'nin burnunun ucu kırmızıydı ve ateşe bakarak sessizleşmişti. ''Tanrım'' dedi Evangeline hıçkırarak, ''bunu yapmamalıydın.'' ''Umurumda değil'' dedi Tani ve yastıklardan oluşan yuvaya gömüldü. Son kalan havuçlu turta dilimini yiyordu. ''Benim de'' dedi Evangeline. Alice de hıçkırdı ve bardağını kaldırdı. ''Savaşın bitişine, Tanrı Kralı korusun, Başbakanı ve şu anda denizde tehlikede olan dostlarımızı.'' içtiler. ''Sıra sende Francis, senin doğum günün.'' Evangeline bu güzel yemek için, Tani'nin yeni bebeği için, Johnny, Elsie ve Bernie için, bir de savaşın bitişi için elbette. Ayrıca karartmaların son bulması, yiyecek ve giyeceklerin karneye bağlanmasının son bulması için ve bir daha asla ringa balığı yememek için. Savoy'da dans edebilmek, gardenya buketleri, Madame Vione, Paris, şerefe! Amin dedi Evangeline, çok sarhoştu. Cezayirli kadın hakkında kara kara düşünüyordu ve hiçbir şey için kadeh kaldırma havasında değildi. Elsie? Elsie dengesizce ayağa kalktı. Benim terfime, lider söyledi. Lider seni terfi mi ettirdi? Francis kulaklarına inanamıyordu. Bu kadın kısa zaman önce Elsie'yi sabotaj için görevlendirilen bir Alman casus olmakla suçlamıştı. Çünkü çiftçilik aletleri ve hayvanlarla arası çok kötüydü. "Şimdi sıçan avcıları müdürüyüm," Elsie gururla söylemişti. Bu terfi kahkahalar ve hıçkırıklarla karşılandı. "Sıçan avcılarının müdürü mü?" "Yani şimdilik sadece ben varım ama ben bir sıçan avcısı müdürü olduğuma göre başkaları da olacaktır. Eğlenceli, kendi zehir stoğum bile var, arsenik, siyanür. Yıkıcılık konusundaki yeteneğim nedeniyle bunu sıçanlar üzerinde kullanmalıymışım. Çünkü her şeyi yıkıp geçiyormuşum. Agnes, annem, Violet, Cem ve ikizlere söyleyene kadar bekleyin." "Tebrikler."
"Aferin Elsie."
Tani ağlamaya başladı, diğerleri gülmeyi kesti. Şaşkınlıkla önce birbirlerine, sonra Tani'ye baktılar. Ardından birer birer ayağa kalktılar ve biraz yalpalayarak onun yanına yaklaştılar. Alice sordu. "Bebek yüzünden mi?" "Ah Tani, doğumuna da haftalar var."
"Belki de rahibe Tucker'ı çağırmalıyız," diye sordu Francis çekinerek.
Muhtemelen rahibe Tucker onları bu şekilde bulursa iş skandala varırdı. Hele ki annenin dut gibi sarhoş olduğu düşünülürse. Jennifer, Tani'nin her zamanki kabuğunu kırmıştı. "Bebek değil." Yüzü asıldı ve gözyaşlarına boğuldu. "Karnımdaki ikizler."
XVIII. Bölüm. Grovemarsh Priors, Francis'in doğum günü gece yarısından sonra.
"Francis, bu kadın ne diyor?" diye sordu. Düzgün oturmakta bile zorlanıyordu.
"Elsie'nin söyledikleriyle alakalı bir şey olmalı. Daha düşünceli davranabilirdi. Ne kabalık," dedi Alice.
Kafasını toplamaya çalışan ama bir türlü yapamayan Francis, "Kapa çeneni Alice," dedi.
Elsie, Tani'nin oturduğu kanepenin kolçağına tülemiş, onun omzunu sıvazlıyor, Alice'e ters ters bakıyordu. Alice'in insanları hiç tanımadığını düşünüyordu. Tani ise Elsie, annesi ve diğerlerine hasetini anlatınca onu anlayan tek insandı. Bernie ile Francis iyi niyetliydi ama ikisinin de özleyecek akrabası yok gibiydi. Evangeline kendi akrabalarından bahsedilince hemen suspus oluyordu. Alice içinse bayan Osborne hakkında ne kadar az konuşulursa o kadar iyiydi. Elsie ilk kez fark ediyordu ki bir yerlerde Tani'nin, Bruna ve Johnny dışında akrabaları da vardı. Her ne kadar onlar hakkında konuşmasa da, şimdi de ikizler dediği birileri için gözyaşı döküyordu.
"Alice, sen de hep mendil olur. Tani'ye bir tane lazım."
Alice somurtarak mendilini yokladı, Elsie'ye uzattı.
"Geçecek, geçecek," dedi Elsie, Tani'ye eğildi. "Burnunu sil de ne derdin varsa söyle bize."
Bir koltuğa kıvrılmış Evangeline brandisini bitiriyordu.
"Elsie, senin haberin yok ama Tani yatağının başucuna bir fotoğraf tutturdu. İki kadın, bir adam ve birbirine benzeyen iki küçük kız çocuğu. Ailesi sanırım. Tamamı kayıp diye düşünüyorum. Teyzesi Bertha. Onlar hakkında konuşmasın diye onu uyarmış. Konuşursa tutuklanabileceğini söylemiş."
"Tani'yi kim tutuklar ki?" diye sordu Elsie öfkeyle. "Ailesi nerede kaybolmuş?"
"Tani, sakinleşmeye çalış. Bebeğe iyi gelmiyor, biliyorsun. Anlat bize. Kimse seni götüremez," dedi Francis.
Etrafındakilerin yüzlerindeki endişe Tani'ye fazla geldi. Dayanamayıp konuştu.
"Evangeline haklı, yapmamalıyım. Tamam, anlatayım." Çantasına uzandı, Rachel'ın yolladığı mektubu alıp açtı, Londra'dan. Oradaki bazı arkadaşlar insanlara ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Gözlerini sildi. "Benim ailemi de bulamıyorlar. Bruno'nun İngiltere'deki annesini de. Gelmiş olmaları lazımdı ama Avusturya'da ortadan kaybolmuşlar. Muhtemelen tutuklanıp mahallelerindeki tüm Yahudilerle birlikte Polonya'daki bir çalışma kampına gönderilmişler."
Tani hıçkırdı. "Ama Lily ile Clara, küçük kız kardeşlerim, İngiltere'ye gelen özel bir çocuk trenindeydiler.
Şimdi muhtemelen Fransa'da mülteci kampındalardır. Eğer ölmedilerse...
Yeniden ağlamaya başladı.
Kim? İngiltere'de mi olmaları gerekiyor?
Tüm bunlar ne demek oluyor?
Elsie bir sus da anlatsın diye emretti Evangeline. Tani kes ağlamayı dedi Francis sertçe. Fransa'da nerede?
Tani parmağıyla takip ederek mektuptaki yeri bulmaya çalıştı.
Gurs diye bir yer.
Dur bakayım. Muriel teyzenin haritası var mıymış? Benim coğrafya bilgim zayıf.
Francis yalpalayarak odadan çıktı. Sir Humphrey Marchmont'un vefatından beri dokunulmamış çalışma odasına gitti ve eski bir Baedeker kılavuzuyla döndü. Sayfaları çevirdi, apar topar Fransa haritası aradı. Bir yandan da iç güvenlik kuvvetleri görevde olduğu için orada yalnızca beşinin olmasının bir şans olduğunu düşünüyordu.
Tani erkekler etraftayken asla konuşmazdı. Francis sayfayı buldu ve kitabı Tani'nin kucağına koydu.
Evangeline ve Alice Tani'nin kucağındaki haritayı görmek için yanaşıp Elsie'nin omzunun üstünden baktılar.
Tani dikkatle inceledi.
Burası diye. İspanya sınırından uzak olmayan bir yeri işaret etti.
Arkadaşlarımın öğrendiğine göre Lily ile Clara'nın çocuk treni İngiltere'den geri çevrilip buraya gelmiş.
Gürse, burada büyük bir mülteci kampı varmış. İlk olarak İspanya iç savaşından gelen mülteciler yerleştirilmiş. Pek çok İspanyol orada kalmış ama kamp artık Nazilerden kaçan, orada güvende olacaklarını düşünen insanlarla doluymuş.
Çocuklar Gürs'e vardığında Almanlar henüz Fransa'yı işgal etmemişlerdi.
Nasıl bulabildiniz onları diye sordu Evangeline.
Bazı Amerikalılar, galiba Quaker'lar, yanında annesi babası olmayan bütün çocukların isimlerini ve yaşlarını kaydetmişler. Arkadaşlarım onlara para gönderip İngiltere'deki Joseph ailesinin ikiz kızları bulmaya çalıştığını söyledi.
Quaker'lar sonunda Gurst'te Clara ve Lily Joseph hakkında bir kayıt olmadığını söyledi.
Ölü ya da diri.
İkizlere hep dikkat etmişler çünkü Alman polisi kampı özellikle araştırıp ikizleri götürüyormuş.
Sonra Quaker'lar bir rahibin trenden inen birkaç çocuğu muhafızlara fark ettirmeden kaçırdığını duymuşlar.
Muhtemelen yöre halkıyla kalıyorlarmış.
Lily ve Clara'nın kamptan uzak tutulup tutulmadığını öğrenmeye çalışmışlar. Ama dikkatli olmaları gerekiyormuş. Bu da çok zaman almış.
Sonunda ikiz kızların yaşlı bir çiftle kampın biraz ötesinde bir köyde yaşıyor olabileceklerini duymuşlar.
Rahip nihayet onları kız kardeşi ve kocasının evine yerleştirdiğini itiraf etmiş.
Biri diğerinden yavaş hareket eden ve yaka kartlarında Lily ile Clara yazan iki kız.
Quaker'ların aslında yardım etmemeleri gerekiyor ama etmek istiyorlar. Çünkü Almanlar Fransız olmayan Yahudilerin onlara teslim edilmesini emretmişler.
Her yer gammaz dolu. Hem rahibin hem de Quaker'ların hem de Yahudi çocukları gizleyenlerin tutuklanma ve vurulma riski var.
Ben Almanların henüz o Fransız bölgesini kontrol altına almadıklarını sanıyordum dedi Francis.
Vichy polisi, milisler yani SS'e yardım ediyorlar. Almanlar ne isterse yapıyorlar.
Gürs'ten insanları alıp Paris yakınlarındaki Drancy'deki başka bir kampa gönderiyorlar. Oradan da mahkumlar Polonya'ya götürülüyorlar. Auschwitz'deki bir hapishaneye.
Sesi kısıldı. Rachel mektubunda lafını esirgememişti. Tani'ye ailesini aramaya devam edeceklerini ama kötü haberlere de hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.
Arkadaşlarımın söylediğine göre benim ailemle Bruno'nun annesinin de bulunduğu Auschwitz çok kötüymüş. Orada büyük rezaletler oluyormuş. Kimsenin haberi yokmuş.
Almanlar bütün Yahudileri Avrupa'dan sileceklerini söylüyorlarmış. Hatta yeryüzünden bile.
Annem de babam ve Bruno'nun annesi oradaysa Tanrı onları korusun. Ama haberlere bakılırsa Clara ve Lily orada değil. Henüz.
Evangeline bir tutam saçını parmağına doladı. Londra'dan tanıdığı özgür Fransa mensupları Auschwitz ve diğer Alman kamplarını dehşet içinde anlatmışlardı. Üyelerinin bir kısmı Nazilerin eline düşmüştü ve oradan kaçmayı başaran üyelerin neredeyse inanılmayacak kadar korkunç hikayeleri vardı. Evangeline duyduklarıyla dehşete düşmüş, İngiliz hükümetinin hapishaneler hakkında bilgisi olup olmadığını sormuştu. Fransızlar da İngilizlerin kendileri dışında kimseyle ilgilenmediğini söyleyip terslenmişlerdi. Evangeline başını kaldırdı. ''Bence artık insanları korkutmamak için haberler sansürleniyor. Yoksa herkes pes ederdi.''
''Artık yabancı çocukların gelemeyeceği doğru mu?'' diye sordu Alice.
Tane başını salladı.
''Böyle şey olmaz. Bunu kabullenmemeliyiz.''
Otoriteyi sorgulamak pek Alice'in yapacağı şey değildi.
''Lanet olsun, kabullenmemeliyiz.''
Diğerleri Alice'in sert laflarını duydukları için daha da şaşırmışlardı.
''Belki de babam kanunları aşmanın bir yolu olup olmadığını bilir.'' dedi Francis dalgın dalgın, odaklanmaya çalışırken. ''Ama onu tanıdığım kadarıyla...''
cümlesinin yarısında durdu.
''Kanun kanundur.'' der herhalde. ''O zaman ne yapacağız?''
Elsie amiralin kuralları koyan ve kendine göre yontan sınıftan olduğunu biliyordu. Beğenmedikleri kanunu değiştirirlerdi. Bernie ve kendisi gibi insanlar ise kanuna karşı gelip hapse atılırlardı. Hükümetin bu lanet olasıca kanunları ne getirmişti ki? Bernie kanunlar yüzünden İngiltere'ye alınmayan bir gemi dolusu mülteci çocuğun Kanada'ya gönderildiğini yazan bir gazete makalesi göstermişti. Agnes, Violet ve diğerlerinin orada değil de Yorkshire'da olmaları iyi bir şey değil mi demişti Bernie onu rahatlatmak için. Elsie geminin adının City of Benares olduğunu hatırladı. Gemi yanarak batarken birçok çocuk boğulmuştu. Elsie Almanlara öyle bir nefret duymuştu ki nefessiz kalacaktı neredeyse. Çocukları denize gönderen İngiliz yetkililerden de nefret etmişti. Aslında aralarında hiçbir fark yoktu. Elsie annesini ailesiyle birlikte Londra'dan çıkmaya ikna ettiği için Evangeline'in buyurgan kayınvalidesine o an minnet duydu. Bernie haklı çıkmıştı. Ayrı düşseler bile küçükler annesinin yanında Yorkshire'da güvende, bombalardan ve çocukları öldüren Almanlardan uzaktı. Agnes'in saçı kesilmiş olsa da Almanlar tarafından götürülmek veya boğulmakla aynı değildi. Elsie bir anda ürperdi. Annesi böyle olunca birinin mezarı üzerinde yürüdüğünü söylerdi. Evangeline Tani'yi neşelendirecek bir şeyler düşünmeye çalıştı. Belki de kızlar iyi olur. Birçok Fransız işbirlikçileri sevmez. Londra'daki özgür Fransa mensupları direnişe ihtiyaç malzemeleri ile silah gönderiyor. Onlar da pilotlarımız vurulursa onları Almanlar yakalamadan önce eve gönderiyorlar. Sonra Evangeline duyduğu başka bir şeyi hatırladı. Belki Quaker'lar onları Fransa'dan çıkarmıştır. Bir örgüt, adı Secours de Enfant gibi bir şeydi. Yahudi çocukları İsviçre sınırından kaçırıyor, bir de Pireneler'den İspanya'ya giden Chemin de Liberté var. Dağ geçidi boyunca uzun bir yürüyüş gibi düşünebilirsin. Ama insanlar başarıyor, imkansız değil. Belki onlar... Evangeline'in savaş zamanı Fransa'sına aşinalığı şaşırtıcıydı.
''Bu kadar şeyi nasıl biliyorsun?'' diye sordu Eris.
Londra'ya son gidişimde klinikteki hemşirilerden biri Özgür Fransa Hareketi'nden bir subayla evliydi de onunla sohbet ettik.''
Dikkatsizce konuşanlar bedelini canıyla öder diye terslendi Alice. Savaş Bakanlığı afişlerinden birine gönderme yaparak. ''O hemşire neden o kadar konuşmuş anlamadım.''
Evangeline'in casusluktan tutuklandığını hayal etti ve gülümsedi.
''Quaker'lar onları milisler bulmadan önce uzaklaştırabilse bile.'' dedi Tani rotayı parmağıyla takip ederek. ''Clara dağlar üzerinden İsviçre veya İspanya'ya yürüyebilir. Ama Lili daha zayıf, daha yavaş. Her konuda Clara'ya bağlı. Clara da onu asla bırakmaz.'' ''Onları terk ettiğimi düşünüyor olmalılar.'' diye düşündü üzülerek.
Koridordaki saat biri vurdu. Alice örgüsünü eline almıştı ama odaklanamadığı için ilmekleri kaçırıp duruyordu. Herkes düşünürken sessizlik oldu.
Küçük ateş ızgarada titredi, duvarlardaki gölgeleri kımıldattı. ''Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu?'' diye sordu Evangeline Johnny de geri gelince. ''Kızların bir şekilde kaçmasına yardım etmek için yani.'' Kendisinin New Orleans'dan çaresizce kaçışını düşündü. ''Fransa'dan bir şekilde çıkmaları lazım ama her yerde Almanlar olduğu için bu bir sorun. Sonra bir şekilde İngiltere'ye gelmeleri lazım ama bu da yasa dışı olduğu için sorun.'' ''Elsie peki resmi yollardan gelmeseler?'' diye sordu. ''İngiltere kimseye belli etmeden giremezler mi?''
24. Ayrımın sonu. Sayfa 210.